Selam. ChatGPT gündeminden düşmüyor ve bu seferki gelişme oldukça pratik. Yani artık sadece sohbet etmekle kalmıyor, bildiğin hani günlük kullandığın uygulamalarla doğrudan konuşabiliyor. The Verge'de de yer alan bu önemli adımı senin için inceliyoruz şimdi. Buradaki amacımız sadece hangi uygulamanın ne yaptığını listelemek değil aslında. Bu entegrasyonun nasıl çalıştığını ve daha önemlisi bunun senin için günlük hayatta ne anlama geldiğini anlamak istiyoruz. Şöyle düşünelim belki, telefonundaki widgetlar gibi ama çok daha akıllı ve konuşarak yönetebildiğin bir versiyon. Ne dersin? Bu işin mutfağına biraz daha yakından bakalım mı?
Kesinlikle bakalım. Temel fikir şu: sohbet arayüzünden hiç ayrılmadan farklı uygulamaların yani hizmetlerin sunduğu şeylere erişebilmek. Sen doğal dilde bir istekte bulunuyorsun, işte şunu yap gibi. ChatGPT de bunu anlıyor ve arka planda ilgili uygulamanın anlayacağı teknik dile çeviriyor. Yani API dediğimiz şeylere.
Anladım. API'larına.
Evet, API'larına komut göndererek işlemi gerçekleştiriyor. Aslında uygulamaların birbiriyle konuşmasını sağlıyor. Bir nevi tercüman gibi.
Tamam, tercüman benzetmesi iyi oldu. Peki hangi uygulamalarına başladı bu entegrasyon? Ve neler yapabiliyorlar? Mesela Spotify ile başlayalım.
Tabii. Spotify'da hesabını bağladığında mesela bana 90'lar Türkçe pop çalma listesi öner diyebiliyorsun.
Güzel.
Eğer premium kullanıcıysan sana özel yani tamamen kişiselleştirilmiş listeler de oluşturabiliyor. Ücretsiz kullanıcılar için de mevcut listelerden öneriler sunuyor. Bu hani müzik keşfetme alışkanlıklarımızı bayağı değiştirebilir.
Doğru. Ya da o anki moduna uygun bir şey bulmak için ideal. Peki tasarım tarafında Canva var, değil mi?
Evet, Canva'da listede mesela yeni ürünüm için bir Instagram hikayesi hazırla dediğinde sohbet ekranında sana bazı seçenekler sunuyor.
Direkt orada mı gösteriyor?
Aynen, ön izleme yapabiliyorsun. Hatta üzerinde basit düzenlemeler yapmana bile izin veriyor. Bu özellikle hızlı içerik üretmesi gerekenler için.
Çok büyük kolaylık yani.
Kesinlikle öyle. Özellikle küçük işletmeler veya sosyal medya yöneticileri düşünülünce tasarım süreçlerini bayağı hızlandırabilir. Burada OpenAI'nin getirdiği bir kriter de önemli bence. Şey diyorlar, entegre olacak uygulamaların ChatGPT'ye gerçek değer katması bekleniyor.
Ha, yani öylesine bağlanmasın, bir işe yarasın.
Aynen. Basit bir bilgi sorgusu ya da işte reklam göstermek yerine ChatGPT'nin yetenekleriyle birleşince ortaya yeni bir fayda veya verimlilik çıkmalı. Canva örneği tam da buna uyuyor işte.
Anladım, anladım. Mantıklı bir kriter. Peki, seyahat planlama, orada da Expedia ve Booking.com var sanırım.
Evet, onlar da var. Kasım ayında Paris'te 300 euro 6 merkezi bir otel bul gibi oldukça spesifik bir istekle sonuç alabiliyorsun.
Vay canına.
Otelleri, uçuşları, harita bilgilerini falan tek bir yerden, sohbetten ayrılmadan görmek mümkün hale geliyor.
Emlak arayanlar için de Zillow varmış sanırım. Benzer bir mantıkla mı çalışıyor?
Zillow da öyle. Geniş bahçeli, 3 odalı evleri göster gibi komutlarla, fotoğrafları, haritası, fiyatıyla listeleri görebiliyorsun.
Çok iyi. Eğitim tarafında Coursera da varmış.
Evet, Coursera'da da belirli bir konuda bilgi ararken, mesela bir ders hakkında ChatGPT ilgili kurs önerilerini doğrudan sohbet içinde sana sunabiliyor. Öğrenme akışını daha pürüzsüz hale getirebilir bu da.
Gerçekten de hayatı kolaylaştıracak gibi duruyor. Peki gelecek planları ne durumda? Başka hangi uygulamalar bekleniyor?
Orası da bayağı hareketli. Uber, DoorDash, Instacart, Target, TripAdvisor gibi pek çok popüler uygulamanın da entegre edilmesi bekleniyormuş.
Oo, yani liste uzayıp gidecek. Neredeyse tüm dijital hayatımızı tek bir sohbet penceresinden yönetebilecek miyiz yani yakında?
Yani eğilim o yönde gibi görünüyor, evet. Ama burada önemli bir not var. Bu bahsettiğimiz uygulama entegrasyonları şimdilik Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılara sunulmuyor.
Aa, öyle mi? Neden acaba?
Net bir açıklama yok aslında ama genelde bu tür bölgesel gecikmelerde yerel veri gizliliği düzenlemeleri, hani GDPR gibi,
Evet, GDPR.
onlara uyum süreçleri veya belki bölgesel pazar stratejileri etkili olabiliyor. Teknik altyapı hazırlığı da bir faktör olabilir tabii. OpenAI, yıl sonuna doğru daha fazla geliştiricinin kendi uygulamasını ekleyebileceği bir platform açmayı planlıyor. Bir nevi uygulama mağazası gibi düşünebiliriz.
Anladım. Peki, tüm bunları bir toparlayalım o zaman. Bu gelişmeler senin için, yani dinleyicimiz için ne ifade ediyor? Kısaca özetlersek?
Kısaca şunu diyebiliriz. Yapay zeka artık soyut bir kavram ya da sadece bilgi veren bir sohbet botu olmaktan çıkıyor. Günlük işlerini halletmene yardımcı olan, kullandığın araçlarla, uygulamalarla bütünleşmiş daha pratik bir asistana dönüşüyor.
Yani daha elle tutulur, somut bir fayda sağlıyor diyorsun. Ama bir yandan da düşünüyorum, bu kadar çok uygulamanın tek bir arayüzde toplanması, kullanıcı deneyimini biraz karmaşıklaştırma riski taşımaz mı? Sonuçta her uygulamanın kendi arayüzüne alıştık.
Bu çok geçerli bir endişe, doğru. Başarısı aslında uygulamanın ne kadar sezgisel olacağına bağlı olacak. Yani kullanıcıların komutlarını ne kadar doğru anlayıp ne kadar pürüzsüz uygulayabildiğine bakacak. Eğer gerçekten işleri basitleştirirse insanlar benimser. Ama aksi takdirde, yani daha karmaşık hale getirirse, kullanıcılar yine doğrudan uygulamalara dönebilir.
Mantıklı.
Ama daha geniş çerçeveden bakarsak, bu durum yapay zekanın gelecekte teknolojiyi kullanma şeklimizi nasıl temelden değiştirebileceğini bence önemli bir göstergesi.
Nasıl yani?
Şöyle ki, belki de gelecekte ayrı bir yapay zeka aracı kullanmak yerine o tüm dijital etkileşimlerimizin arka planında çalışan, hani görünmez bir katman haline gelecek, biz farkında bile olmadan işlerimizi kolaylaştıracak.
Vay, bu oldukça düşündürücü. O zaman sana son bir soruyla veda edelim diyorum. Yapay zeka, seyahat planlarımızdan, müzik zevkimize, ev arayışımızdan, öğrenme alışkanlıklarımıza kadar, yani en kişisel verilerimizi barındıran uygulamalara bu kadar derinlemesine entegre olurken, kişisel gizliliğin korunması ve bu verinin kişiselleştirme amacıyla kullanımı arasındaki o hassas denge konusunda, senin aklına hangi yeni sorular takılıyor? Ne düşünüyorsun bu konuda?